Atiye Bey, kış geldi. Sever misiniz kışı?
Kışı severim, evet. Yani karanlık ve sisli ortamlar daima aşıma gelir. Bu arada demiş ki, yani burada 2 milyon izleyicimizin önünde açık açık bir soru sormak istiyorum. Kulağıma çok kötü söylentiler
Ben de
geliyor.
iyi.
Mesele ekonominin içinden çıkıyor. Senin şahsını atfetmeyeyim de. Açık açık soruyorum. Yerime kayyım atayacağınız doğru mu?
Evet.
Erdal Sağlam'ın hayata geçiyor.
Ankara'da.
Evet, bu asgari ücrette nasıl ekoli gelecekmiş yerine? Ama
Ya sizin yerinize kayyum atansa Erdal Bey iyi bir seçenek olabilir.
rahmet büyük duman olmasın da.
Evet Atıya Bey. Nasılsınız? İyisiniz. Bir hafta geçti.
İyiyim Allah'a şükür. Sağlık olarak gayet iyiyiz. Türkiye'nin koşullarında ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz yani.
Yaşamak güzel, hayat güzel.
Evet.
Tüm kötülüklerine rağmen. Enflasyonla mücadeleden vaz mı geçildi?
Yok, vazgeçilmedi. Dediğim gibi yani ben Mehmet Şimşek'e de Fatih Karahan'a da bir suç bulmuyorum. Siyasi irade ne söylüyorsa onları yapıyorlar. Ve siyasi iradenin bu konudaki tutumu çok kesin. Enflasyonla mücadele edin ama büyümeye halel gelmesin. Ya yok ki öyle bir
Öyle bir
şey.
dünya yok.
Öyle bir dünya yok. Şimdi gelelim enflasyon raporuna. Merkez Bankası bence gelecek sene enflasyon hedefini yukarı çekmekte çok büyük bir hata yaptı. Çünkü bu, ben artık enflasyon hedefine erişmek için daha sıkı para politikası izlemeyeceğim anlamına geliyor. Ve nitekim de ondan sonra okuduğum raporların hepsinde Aralık ayında faiz indirimleri başlayacak. Bir de ikincisi, Merkez Bankası hakikaten ona yakın, yani bütün enflasyon raporu güzel. Hakikaten soru cevap kısmı çok güzel. Cevdet Akçay'ın asgari ücret konusunda söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ama hiç akla şeye gelmeyecek bir şey söyledi Fatih Karahan. Enflasyon Merkez Bankası'nın kontrolünde olmayan kalemler yüzünden yükseliyor dedi. İşte kira
Evet.
ve gıda. Düşman iki orduyla karşımıza saldırıyor. Birisi bize çok uzak. Biz onunla mücadele etmeyeceğiz. Ötekiyle mücadele edeceğiz. Kardeşim, bunların hepsinin enflasyona dolaylı katkısı da var. Bu yüzden çekirdek enflasyona göre hareket ediyorsun. Bu hiç söylenmemesi gereken bir şey. Kira ve gıda %100 artıyor ama öteki kalemler %20'ye indi. Zafer mi ilan edeceğiz? Bunu kim inandırıcı bulabilir? Aralık'ta faiz indirirken de şöyle bir şey söyleyecek. Bunu Fed de söylüyor. Ya biz aslında parasal koşulları gevşetmiyoruz. Enflasyon düştü. Biz nominal faizi buna indiriyoruz ama aradaki makas sabit kalacak. Para politikası hala sıkı. Eğer TÜİK rakamları gerçek olsaydı bu gayet makul bir açıklamaydı. Hiçbir itirazım yok. Ama değil ve bunun TÜİK'in rakamlarının doğru olmadığını Merkez Bankası kendi yaptığı sektörel enflasyon anketleriyle de doğruluyor. Özel sektörden de bu konuda bir sürü veri geliyor. Dolayısıyla herhangi bir nominal faiz indirimi psikolojik olarak tamam artık zor günler geride kaldı, biz harcayalım olarak algılanacak. En son olarak da Sayın Cumhurbaşkanı durup dururken işte
Faiz.
faizle birlikte enflasyon da düşecek. Benim ekonomi görüşüm budur. Ya son 6 ayda tek bir kelime söyledim bu konuda. Söylemedi. Yani enflasyon düşeceğini hepsi tekrarlıyor ama faizlerle ilgili tek kelime söylemedi. Şimdi niye birden bunu söyledi? Hani çok ben böyle komplo teorilerine kafası basan şüpheci bir insan değilim ama bunu duyduğumda Merkez Bankası ile bir kontak kuruldu ve onlar artık yeter faiz indirin mesajı verildi diye düşünmez miyim? Halk böyle düşünmez mi? Dolayısıyla enflasyonla mücadelede bir tek silahımız hariç hepsinde havlu attık. O silah da ne pahasına olursa olsun Türk lirasının reel olarak değerlenmesi, dolara karşı değerlenmesi devam edecek. Bu sayede enflasyona karşı başarı elde edilecek. Gelecek seneki enflasyon hedefi 21'e galiba yukarı revize edildi.
Evet.
Ben şimdi buradan çok açıkça ve bütün gövdemi, yani yalnız elimi değil, bütün bu iri vücudumu taşın altına
Fit
kayanın altına,
vücudunuzu.
fit vücudu, iri ve fit vücudum taşın altına koyarak söylüyorum. Dolar gelecek sene Türk lirasına karşı %15'ten fazla değer kazanmaz.
Atiye
Başka?
çok erken bunu söylemek için.
Ya erken ama biz
Ya
buyuz.
seçim muhabbeti yapacağız şimdi.
Bir seçimler daha iyi. Bu sefer %10 değer kazanır. Seçime giderken kim Türk lirasının değer kaybetmesini ister ya? Oğlum,
Ama onu becerebilecek mi? Son genişlemeci
160
politika
milyar dolar,
uygun.
160 milyar dolar rezerv var ya.
Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz 2 haftadır piyasalar çok hareketli. Yatırım yapmayı veya yatırımını arttırmayı düşünenlerden çok fazla soru geliyor. Midas Podcast daha önce ilk bölümünü tanıttığım Yatırımda Sık Yapılan Hatalar Podcast'inin şimdi ikinci bölümünü yayınladı. Özellikle böyle çalkantılı dönemlerde küçük yatırımcı için yol gösterici bir yayın. İzlemek isteyenler için linki aşağıya bırakıyorum.
Şimdi bu carry trade ve Merkez Bankası'nın rezervlerin artışında ki Agaron'u izledim, ekonomist Agaron'u. Diyor ki bu işin %80'i zaten Türkler. Yani bu carry trade yapanlar yabancılar değil, Türkler yapıyor. Ve işte faizin yüksek olması da orada bir kazanç tabii ki yaratıyor, fırsat yaratıyor.
Niye öyle olmadığını düşünüyorum. Bir, mesela dün ödemeler dengesi açıklandı. Net hata noksana bakın, 20 milyar dolar Türkiye'den çıkmış. Bu muhtemelen şirketlerin ve hane halklarının yurt dışında dövize yatırım yapmaları. Dolayısıyla tam tersi bir süreç gerçekleşiyor. Türkiye'de şu anda samimi 30 milyar dolar civarında bir sıcak para var swap kanalından giren. Türkler de bundan yararlanıyorlar. Bence bundan sonraki aşamada eğer faiz indirimleri cüzi tutulursa, mesela 250 bas puanla başlanırsa, şu ana kadar inatla dolarda kalan, kriz bekleyen veyahut da KKM'de kalanlar teslim olacaklar. Daha fazla para kaybetmeyi göze alamazlar. İşte o zaman Türklerin carry trade'i başlayacak. Millet elindeki dövizi satacak ya da portföyünde döviz varlıklarının oranını azaltarak Türk lirasına geçecek ve Türkiye'ye döviz yağacak. Bir, ne siyasi ne ekonomik açıdan Türk lirasını güçlendirme politikasından vazgeçemezsiniz. Ki Trump yüzünden dolar endeksi çok yükselse dahi Türkiye'nin dolar TL'de istediği kuru belirleme gücü sonsuzdur. Piyasadaki hiçbir aktör veyahut yabancı aktör Merkez Bankası ile bu konuda oyun oynamaya cesaret edemez. Erken seçim olsa dahi olmasa dahi 2025'in sonuna kadar Türk lirası değer kazanmaya devam edecek.
Buradan istiyorsanız siyasi denkleme geçelim. Çünkü geçenlerde bir sohbette birisi bana şöyle dedi. Berat Albayrak'ın kabineye atandığını, özellikle de Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi güçlü bir pozisyonda atandığını görürse dövize geçerim dedi. Şimdi bu tabii birçok insan için Berat Albayrak'ın ne demek olduğunu biliyor. Şimdi siz diyorsunuz ki 2025'te döviz düşük kalacak, TL değerli olacak ve enflasyona böyle mücadele edeceğiz. Seçim olsa da olmasa da.
Evet.
Ama Berat Albayrak bunun tam tersini temsil ediyor tabii ki.
Yok, o Berat Albayrak döneminde Türk lirasının güçlü olması politikasından vazgeçilmez.
Risk oluşturmaz mı Berat Bey'in tekrar kabine dönmesi?
Ya psikolojik olarak oluşturur ama şunu söylüyorum. Tamam, yani bunlar vakalar, şoklar. Dövize birkaç gün talep gelir. Ama Berat Albayrak'ın da Türk lirasının değer kaybetmesine hiçbir gönlü razı değil. Hatırlayalım, belediye başkanları siz, belediye başkanlığı seçiminden önce kendisinin daha sonra görevden alınması neden olan bu swaplar vasıtasıyla Merkez Bankası'nın markalardan para toplayıp sürekli döviz satarak kura müdahale etme yöntemini o çıkarttı. Veyahut da onun arkadaşları çıkarttı. Bu sefer de aynı yöntem izlenecek. Hammurabi'nin kanunları kadar mermere yazılmış güçlü TL politikası. Ama Berat Albayrak'ın, yani sanırım iddia şu, Jared Kushner'le bir şey var, samimiyeti var ve Erdoğan böylece iki kanaldan Trump ve ailesine erişebilecek ve Türk-Amerikan ilişkilerinde çözülmesi gereken çok sorun var. Yalnız bu konuda Murat Yetkin'in Yetkin Report'taki makalesini herkese tavsiye ederim. Jared Kushner'la aslında öyle bir samimiyeti olmadı. Bunları yapan kişinin, yani aslında asıl aileye yakın olan kişinin Mehmet Ali Çetinkaya olduğunu söylüyor.
Yağçın'da.
Ya.
Çetinkaya kim ya? Yani Murat Çetinkaya kim? Çetinkaya kim?
Ha, bir gün gelip dövecekler diyorum, bu yanlıştım. Neyse, Mehmet Ali Yalçın'da olduğu söyleniyor. Dolayısıyla ben açıkçası Berat Albayrak'ın hani belki Enerji Bakanı olarak bir rehabilitasyon görebilir. Ama özellikle Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmaya kararını verdi. Şu anda kendisine bir halef atamasına da gerek yok. Böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Yalnız şunu da kabul ediyorum. Herhangi bir pozisyonda Erdoğan'ın kulağının erişebileceği bir noktada Berat Albayrak'ın olması bütün ekolün hırsını kabartacaktır ve Mehmet Şimşek'in ayağını kaydırma girişimleri artacaktır. Dolayısıyla Türk lirasını bir kenara bırakalım. Ama genelde ekonomik politikalar açısından çok kötü bir gelişme olarak kabul ederim bunu.
Berat Bey gelme iddiası, Berat Bey geri iddiası, faiz açıklaması Cumhurbaşkanı'nın. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş zaten geçtiğimiz hafta artık iyice kendini ortaya attılar ve adayız demeye getirdiler.
Evet.
Bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan kalmıştı. O da ilk defa ben... Rabbim ömür verdikçe, millet onay verdikçe yani.
Eski videolarımı araştırırsanız.
Evet, söylemiştiniz Bey Hoca'na. Adayım dedi, yani bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. Şimdi 3 tane adayımız var esasında ama seçim yok ortada. Birisi güzel yazmış, demiş ki bir Devlet Bahçeli'nin seçim istemesi kaldı tüm denklemde. Sizin işte gösterge, biraz önce anlattığınız enflasyonla mücadele eskisi kadar sıkı değil. Böyle bir hedeften de biraz uzaklaşıldı. İşte asgari ücret zammarı da İşte 30-35, Erdal Sarım 32,5 dedi yanlış hatırlamıyorsam. Yani esasında her şey yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Siz bu denklemin 2025'te nasıl seyredeceğini düşünüyorsunuz?
Şimdi önce Erdoğan'ın seçilmek için neler yapabileceğini düşünün. Bir anayasa değişikliği, zaten o konuda çok ciddi bir çaba var. Oradan hiçbir sonuç çıkmaz. Çok uzatmayalım. Farz edelim ki Öcalan PKK vasıtasıyla veyahut da kayyum tehdidiyle demir razı ettiniz anayasa değişikliğine oy vermeye. Gizli oylamada acayip fire verir parti. Vermezler yani. Bu hani hiç kimse Erdoğan yeniden seçilsin diye kendi idealini veyahut da etnik grubunu satmaz. Zaten anayasayı referanduma götürürseniz millet oy vermez. 400 oy bulmaları lazım. Bunlar olmayacak şeyler değil ama İYİ Parti karşı, bildiğim kadarıyla DEVA karşı, CHP karşı. Dolayısıyla ne olacak? Erken seçim. Orada da CHP'nin oylarına ihtiyaçları var. Özel de bu konuda çok kesin. Yani Kasım 2025'e kadar ondan sonra oy vermem diyor. Ve herkes de bunu ciddiye almıyor. Çünkü diyorlar ki muhalefet erken seçim çağrısına koşa koşa gelir. Gelmez abi. Seçmenine dersin ki ya 2 sene daha sabredeceksin ama Erdoğan hayatımızdan tamamen çıkacak. Erdoğan sonunda gidip Özel'le pazarlık yapmak zorunda kalacak. Özel Kasım 2025 yerine 2026 içinde bir tarihe razı olabilir. Ama bunun şartları da bellidir. Asgari ücret 30 bin lira. Bütün emekli maaşları da asgari ücrete endekslenir. Dolayısıyla seçim tarihi neyse ondan 3 ila 5 ay önce en son örneğini 2023 seçimlerinde gördüğümüz bir harcama furyası göreceğiz. Ve bunun için de Merkez Bankası para basacak. Şu anda henüz ekonomik istikrar programı askıya alındı demek için çok erken. Çünkü seçim tarihi belli değil. Ve şu anda harcarsanız seçimden önce barutunuz bitebilir. Ya da enflasyonist etkiler reel gelir etkisinin önüne çıkmaya başlayabilir. Ama 2025'in ikinci yarısından itibaren muhtemelen artık bütün oyun belli olacak, tarih belli olacak ve işte o tarihten 3 ay önce, 4 ay önce de herkesin yüzü gülecek. Sonra ne olacak? Kim kazanırsa kazansın yine eski günlere geri döneceğiz.
Toplum geniş kesimin rıza göstermediği bir şey, mecliste anayasa değişikliği yapmak da çok kolay bir süreçti. Onun için ekonomik olarak kötü gitmemesi lazım. Bunların hepsi olurken dövizi kontrol etmek mümkün olacak mı?
Mümkün. Bak bir kez daha hatırlatıyorum. Biraz hafızalarımız kısa. Merkez Bankası'nın şu anda bütün kılçı ayıklanmış net rezerv, kendisine ait para 40 milyar dolar civarında. Seçimlerden önce bu rakam -75 milyara düştü. Peki nasıl oldu da Merkez Bankası döviz kurunu kabul etti? Ben o tarihlerde çok uluslu bir şirketin davetine gittim. Adam ağlayarak anlattı. Çok önemli, Türkiye için çok önemli bir ürünü ithal edeceğiz. Hani hayati. Ben Merkez Bankası'na ismini de verdi o şahsın. Ona telefon açıp izin almazsam bana döviz vermiyorlar dedi. Yani resmen gayri resmi olarak sermaye kısıtlamalarına gidiliyor. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz. Yani bu hakikaten imkanı yok. Ha, herhangi bir şekilde siyasi irade Türk lirasının değer kaybından menfaat elde edecek olsaydı bütün bunları değişti. Ama etmez yani. Bütün anketler gösteriyor. Faiz ne olursa olsun millet aldırmıyor ama Türk lirası değer kaybettiğinde hükümete oy vermiyor.
Peki madem. Trump kabinesi.
Evet. Hiç hoş değil.
Evet zaten Trump'ın mevcut yani AKP iktidarı ilk dönem Trump'ta. Trump ilk seçildiğinde çok yüksek geldi işte. Trump geliyor işte ilişki düzelteceğiz falan diye. Ama bu dönem zaten o kadar hiçbir zaman yükselmedi. Biraz daha bir sakinlik ve şeylik vardı. Gerçi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden yerine yani işte demokratlar yerine Cumhuriyetçi'ye tercih ettiğini biliyoruz. Ama kabine yavaş yavaş açıklanıyor ve gerçekten isimler hiç hoş değil. Ben bunu iki açıdan soracağım. Bir Türkiye için bir de Trump'ın birinci dönemi ikinci dönemin farklılığı açısından soracağım.
Yani önce şu bir kere tarihe bir açıklık getirelim. Doğru yani Ray Brunson vakası dahil Trump'la çok kötü anlarımız da oldu. Ama Putin'le de oldu. Trump'ın döneminin sonlarına doğru ilişkide normalleşme sağlanmıştı. Ve Biden'le asla sağlanamayan veya herhangi bir liderle asla sağlanamayan telefon açıp en azından sorunları tartışma imkanı vardı. Putin'le de bu imkan var. Türkiye, Amerika, Rusya, İran hiçbir zaman her konuda aynı sayfada olmayacaklar. Mühim olan ihtilafları ilişkiyi bozmadan yönetmek. Bunu beceremediğimizde, Rus uçağını düşürdüğümüzde çok canımızı yaktı Rusya. Ama artık böyle bir şey olmuyor. Yani Suriye'de istemedikleri bir şey yaparsak bombalıyorlar. Biz Kafkasya'da onların istemediği şeyleri yapıyoruz ama bir şekilde ilişki sürüp gidiyor. Trump'la da beklenen budur yani koskoca Amerika Türkiye'nin her isteğini yapacak diye beklemek çok aptalca bir şey. Şimdi gelelim Trump kabinesine. Birinci döneme nazaran Trump'ın öncelikleri çerçevesinde incelediğimizde bir tek isim hariç anılan bütün isimler son derece yetkin kişiler. O isim de Marco Rubio, Florida valisi. Tam bir öküz. Hiçbir konuda. Yani onu Dışişleri Bakanı yapmak bilmiyor kardeşim. Öküz ya, hakikaten öyle. Ama mesela bu Mike Waltz, Milli Güvenlik Danışmanı, hakikaten milli güvenlik konularında fevkalade tecrübeli bir isim. Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğine atanacağını söylenen kadıncağız, hasta bir İsrail taraftarı ama bu başka bir konu. Bu kadın bu görevi yerine getirebilir mi sorusuna cevap vermek lazım. Getirebilir, evet. Şu ana kadar mesela hazinenin başına Wall Street'te Trump'a destek veren büyük fon yöneticilerinden biri gelecek. Ve hazine yönetme konusunda bundan daha etkili bir isim olamaz. Daha önce de Goldman Sachs'tan getiriyorlardı. Özetle bu kabine amatör, gözü dönmüş, hiçbir şekilde liyakat olmayan bir kabine olmayacak. İyi hazırlanmış bir kabine bu. İkincisi, yani şu andaki belli olan isimler arasında Türkiye'ye işte sıcak davranmayacak kişiler var. Ben bilmiyordum ama Marco Rubio FETÖ'ye yakınmış. En azından Fethullah Gülen organizasyonun Florida'daki faaliyetlerine göz yummuş durumda. İşte o Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğine atanacak olan kadın kongredeyken Türkiye'ye İsrail karşıtı söylemi için yaptırım uygulanmasını önermiş. Ben Kürt basını da okuyorum elden geldiği kadar. Mike Waltz geliyor diye göbek atıyorlar.
Bir o de, Suriye'deki YPG için.
YPG için de Irak Kürtleri için. Irak Kürtleri de çok memnunlar. Yani adam Kürt davasına inanıyor ne anlama geliyorsa. Ve Trump'ın şöyle bir özelliği var. Yani genelde siyasetçi kendi prensiplerini ortaya koyar. Kabine onları uygulamakla görevlendirilir. Trump öyle değil. Yani kulağına ne söylense inanacak bir yapıya sahip. İlişkiler iyiye gitmez demiyorum ama Sayın Erdoğan'ın çok dikkatli adım atması gerekecek. Bunlara mani olması için. Bu konuda ilk yapılması gereken, yine bunu söylerken de insanlığımdan utanıyorum. Çünkü kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Eğer Suriye'deki Kürt yapılanmasını imha etmek isteniyorsa derhal bir operasyon yapılmalı. Çünkü Trump geldikten sonra yine bir Trump mektubu. Daha da beter, Truth Social Media'dan, onun kendi Twitter'ı bir mesaj yayınlar, bizi rezil eder. Ama yani oldu bittiye getirip orada ne elde edeceksek ama, şimdi edebiliriz.
Yani tabii. Yani bu şey tavsiye yok vermiyorsunuz.
Böyle kesinlikle ver, kesinlikle vermiyorum.
Ama Biden tabii geçiş süreci anlıyorum dediğinizi ama Biden da ona izin
gücü yok ya.
Gücü yok.
Bir şey yapmaz. Yani kongre de değiştiği için hani yaptırım uygulama kararı zaten prensip olarak demokratlar böyle bir durumda kararı yeni başkana bırakır. Yani böyle zor kararları al, en azından bir danışma süreci gerçekleşir. O yüzden bir şey yapmaz. Rusya da bir şey yapamaz çünkü yapacak gücü yok artık. Benim şahsi fikrim sorulursa Türkiye'nin menfaatleri Suriye'deki Kürt yapılanmasını imha etmekten değil, ıslah etmekten geçer. En iyi koruma şeyi de, buffer zonu da bu olur. Nasıl Irak'taki Kürtlerle bir ilişki kurduysak Suriye'dekilerle de kurabiliriz. Ama eğer bu yapılamayacaksa veyahut da hükümet denemek istemiyorsa şu anda girip orada terörü hakikaten sınırlarımızdan 30 kilometre uzaklaştırmak ve ondan sonra işte Amerikalıların deyimiyle yaptım işte beni mahkemeye verin demek. Ve avantaj bizdeyken ne pazarlık yapılacaksa yapmak olur.
Tabii Irak'taki Kürtler, Suriye'deki Kürtler aynı şeyler değil tabii. Aynı siyasi.
Değil. Kesinlikle birbirinden farklılar.
Size şunu soracağım. Şimdi dediğiniz ya Trump'ın kabinesi Türkiye'ye mesafeli. En azından şu an için onu söylüyorum. Ve geçmişte Türkiye'ye tersine pozisyon almış isimler. Ve dediniz işte Trump Kur'an'a ne üfleniyorsa ona inanan bir siyasetçi. O yüzden de esasında Berat Albayrak iddiası temelsiz olmayabilir.
Olmayabilir.
Mehmet Yalçın daha üzerinden yürüyor ama sonuçta o bir ekip.
Ya tabii meşrudur. Bir de şu var yani bu kabinedeki insanların asıl özelliği Türk düşmanlığı değil İsrail yanlısı olmaları. Ve bu yüzden Türkiye'ye karşı bir antipatileri var. Trump Orta Doğu'da savaşı bitirme gücüne sahip. Ve anladığım kadarıyla Netanyahu ile görüştü. Ne yaparsan yap ama bir an önce bitir bunu dedi. Çünkü o savaşın uzaması Amerika'yı da bölüyor ve Amerikalıları da çok rahatsız ederek Trump'a gereksiz bir baş ağrısı yaratıyor. Bu savaş, Orta Doğu'daki savaş nasıl biterse bitsin ve muhtemelen bu Gazze'nin İsrail kolonisi haline gelmesiyle bitecek. Çok kötü bir şey. Ama konu bittiğinde Erdoğan'ın da her gün İsrail karşıtı açıklamalar yapması. Yani İsrail bir ihtilaf konusu olarak gündemden çıkarsa diğer konularda bence ciddi bir şey sağlayabiliriz. Ve hep unutuluyor yani Halkbank davası var. Ukrayna Savaşı'nın bir şekilde barışla sona ermesi akıl almaz Türk ticaretine yarar. Oraları yeniden inşa edilecek ve bunu Türk müteahhitler yapacak. Şu anda Rus bütçesinin %30'u savaşa gidiyor. Bu halka harcanacak. Onlar da gidip tabii ki bizim Türk mallarını alacaklar ve çok sayıda da Türk işçisine ihtiyaçlar olacak. Yani ciddi bir göç göreceğiz Türkiye'den.
Bu arada Mehmet Ege Açın da adı Aydın Doğan'a damadı. Onu da söyleyeyim.
Herkes yani birilerinin akrabası zaten. Bir tek ben değilim yani.
Yani zamanında Erdoğan'ın bitirmek için her şey yaptığı Doğan Medya'nın damadı diyelim. Karışık işler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Size de keyifli haftalar dilerim.